Ayrım 3, sayfa 35, Ateş Şahidi, Lars Kepler. 11. Bölüm. Yaşlı bir kadın eğilmiş yatağı topluyordu. Başını kaldırıp baktığında Yuda onu hemen tanıdı. Adolf Frederick kilisesinin önünde karşısına çıkan kadındı. Kille kartlarını göstermiş, Rosa Bergman'ın selamını getirdim demişti. Yuda'nın kalp atışları hızlandı. Bu kadın karısı ile kızının nerede olduğunu bilen tek kişiydi. Yuna'nın varlığından haberdar olmaması gerekiyordu. Rosa Bergman dedi Yuna. Evet dedi kadın, elini tıpkı bir ilkokul çocuğu gibi uzattı. Adım Yuna Linna. Evet diye gülümseyen kadın ayaklarını sürüyerek kanepeye doğru yürüdü. Bana bir selam getirmiştin. Ah canım, hiç hatırlamıyorum dedi Rosa ve kanepeye oturdu. Yuna zorlanarak yutkundu, kadına doğru bir adım attı. Neden kızım ölmüş gibi davrandığımı sormuştun. Öyle yapmamalısın dedi kadın azarlar gibi bir sesle, hiç hoş değil. Kızım hakkında ne biliyorsun? Yuna kadına bir adım daha yaklaştı, bir şey mi duydun? Kadın uzak bir ifadeyle gülümsedi yalnızca. Yuna bakışlarını yere çevirdi, düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Küçük mutfağa doğru gitti. İki fincana kahve doldururken elleri titriyordu. Rosa, bu benim için çok önemli dedi usulca, kahve fincanlarını masaya koydu. Çok önemli. Rosa gözlerini birkaç defa kırptıktan sonra korku dolu bir sesle "Sen kimsin?" diye sordu. "Anneme bir şey mi oldu?" "Rosa, Lumi adında küçük bir kız hatırlıyor musun? Annesinin adı Summa. Onlara yardım etmiştin." Yuna kadının kataraklı dalgın bakışlarıyla karşılaştığında sustu. Beni neden buldun diye sordu, sonunda hiçbir işe yaramayacağını bilse de. Rosa Bergman kahve fincanını yere düşürdü ve ağlamaya başladı. İçeri giren hemşire Rosa'yı ustalıkla teselli etti. Dışarıya kadar size eşlik edeyim dedi Yuna'ya alçak sesle. Tekerlekli sandalyeye uygun yapılmış koridorda yürümeye başladılar. ''Ne kadar zamandır demans hastası?'' diye sordu Yuna. ''Maya da hızlı ilerledi. İlk belirtilerini geçen yaz gördük, yani yaklaşık bir yıldan beri. Eskiden buna çocukluğa dönüş deniliyordu. Aslında çoğu yaşlı için daha uygun bir teşhis.'' ''Eğer birdenbire zihni açılırsa'' dedi Yuna ciddi bir ifadeyle, ''lütfen beni arayın.'' ''Bazen dediğiniz gibi oluyor.'' dedi kadın. ''Lütfen beni hemen arayın.'' Yuna kadına kartını uzattı. ''Cinayet masası komiseri mi?'' dedi karta bakan kadın şaşkınlıkla ve kartı danışma odasındaki ilan tahtasına iğneledi. 12. Bölüm. Yuna temiz havaya çıktığında sanki o ana kadar nefesini tutmuş gibi derin bir nefes aldı. Rosa Bergman önemli bir şey iletecekti belki de diye düşündü. Belki biri ona böyle bir görev vermiş, o da görevi yerine getiremeden demansa yakalanmıştı. Yuna bunu hiç bilemeyecekti. Summa ile Lumi'yi kaybedeli 12 yıl oluyordu. Onlara giden son izde Rosa Bergman'ın belleğinden silinip gitmişti işte. Artık bitmişti. Arabaya bindi, yanağından süzülen yaşları sildi, bir süre gözlerini kapatıp öylece oturduktan sonra Stockholm'e dönmek için arabayı çalıştırdı. E45'ten Mora'ya doğru 30 kilometre kadar gitmişti ki Emniyet Genel Müdürü Carlos Eliasson aradı. ''Sunsval'deki bir ıslah evinde cinayet işlenmiş.'' dedi gergin bir sesle. ''Bu sabah saat 4'ü biraz geçe acil ihbar hattını aramışlar.'' ''Ben izinliyim.'' dedi Yuna zor duyulur bir sesle. ''Karaoke partisine gelebilirdin ama.'' ''Başka sefere.'' diye mırıldandı Yuna. Yol ormanın içinden geçiyor, ağaçların arasından gümüşü bir göl parlıyordu. ''Yuna, ne oldu?''
''Hiçbir şey.'' Arkadan biri Carlos'a seslendi.
''Şimdi yönetim kurulu toplantısındayım.'' dedi Carlos. ''Ama senden bir şey.'' ''Biraz önce Susan Öst'le konuştum. Westernorland polisinin emniyet genel müdürlüğüne resmi başvuru yapmayı düşünmediğini söyledi.''
''Öyleyse beni niye arıyorsun?''
''Bir gözlemci göndereceğimizi söyledim.''
''Biz böyle bir şey yapmayız ki.''
Artık yapacağız dedi Carlos sesini alçaltarak. Maalesef bu çok hassas bir olay. Buz hokeyi milli takım kaptanı Janne Svensson olayını hatırlıyorsundur. Basın polisin bu konuda ne kadar beceriksiz davrandığını yazmaya doyamadı. Çünkü polis hiçbir... Bırak şimdi bunları. Susan Öst'ün savcı olarak üstlendiği ilk büyük davaydı diye devam etti Carlos. Basına hak verecek değilim. Ama Westernorland polisinin senin gibi birine ihtiyacı vardı o zaman. Çok ağırlardı. Yazılı kuralları izleyip zaman geçirdiler. Bu olağanüstü bir şey değil ama bazen gazetecilerin diline düşülür işte. Kapatıyorum artık dedi Yuna. Eğer sıradan bir cinayet olsaydı seni aramazdım deyip soluklandı Carlos. Hakkında çok şey yazılacak bir olay Yuna. Çok ama çok vahşi, çok kanlı. Kızın bedenini özenlikle yatırmışlar. Nasıl yani, nasıl özenli? Elleri yüzünde bir yatakta uzanıyormuş. Yuna sol eli direksiyonda sustu kaldı. Arabanın iki yanından ağaçlar geçiyordu. Carlos derin bir soluk aldı. Geriden sesler duyuluyordu. Yuna hiçbir şey demeden E45'ten doğu sahillerine giden yola döndü. Oradan Susval'e devam edecekti. Lütfen oraya git Yuna. Biraz yumuşak başlı ol. Olayı onların çözmesine yardım et. Basın harekete geçmeden yaparsan sevinirim. Yani artık gözlemci falan değilim. Yok yok hala gözlemcisin. Yalnız yakında bulun. Araştırmaları izle. Önerilerini sun. Operasyon yetkin olmadığını aklından çıkarma yeter. Hakkında iç soruşturma var diye mi? Fazla göze batmaman çok önemli dedi Carlos. 13. Bölüm. Yuna Linna Sundsvall'ın kuzeyinde sahil yolundan ayrıldı. Indal Nehri boyunca içeriye uzanan 86 numaralı yola girdi. 2 saatlik yolculuktan sonra ıssız bir bölgede bulunan ıslah evine yaklaştı. Hızını azaltıp dar çakıl bir yola girdi. Yüksek çam ağaçlarının arasından parça parça güneş vuruyordu. Ölü bir kız diye düşündü Yuna. Herkes uyurken öldürülmüş, yatağına yatırılmıştı. Yerel polise göre canavarca hislerle işlenmiş bir cinayetti. Şüpheli yoktu. Yollara barikat kurmak için geç kalınmıştı. Ama bölgedeki bütün polisler harekete geçirilmişti. Ön soruşturmayı komiser Olle Gunnarsson yürütüyordu. Saat 10'a gelirken Yuna arabasını en dıştaki polis kordonunun önüne park etti. Yandaki hendekte sinekler vızıldıyordu. Ormanda geniş bir açıklık vardı. Himmel gölüne doğru inen yamaçtaki nemli ağaçların üzerinde güneş parlıyordu. Yolun kenarındaki metal tabelada Britta Gord özel ıslah evi yazıyordu. Yuna bir alanın etrafını çevreleyen falu kırmızısı binalara doğru yürüdü. Binaların önünde bir ambulans, 3 polis arabası, beyaz bir Mercedes ve 3 başka araba daha vardı. Durmadan havlayan bir köpek 2 ağacın arasında koşturup duruyordu. Ana binanın önünde pos bıyıklı, şiş göbekli, kırışık keten takım elbiseli yaşlıca bir adam duruyordu. Yuna'yı gördü ama selamlamadı. Tütün sarmış kağıdını dudaklarına götürmüş ıslatıyordu. Yuna bir polis kordonunun daha üzerinden geçti. Adam sigarayı kulağının arkasına koydu. ''Ben emniyet müdürlüğünün gözlemcisiyim.'' dedi Yuna. ''Gunnarsson.'' dedi adam. ''Komiser, yani buradaki işleri izleyeceğim.'' ''İyi, ayak altında dolaşmadan ne yaparsan yap.'' dedi adam soğuk bir bakışla. Yuna gözlerini büyük binaya çevirdi. Teknisyenler çoktan gelmişlerdi. Pencerelerden görülen olağanüstü güçlü ışıklara bakılırsa odalara projektörler kurulmuştu. Kapıdan bir polis çıktı, yüzü kireç gibiydi, bir eli ağzındaydı. Merdivenlerden sendeleyerek indi, boştaki yeriyle duvardan destek alarak eğildi, su fıçısının yanındaki ısırgan otlarının arasına kustu. ''İçeri girdiğinde senin de başına bu gelecek.'' dedi Gunnarsson gülümseyerek. ''Elimizde ne tür bilgiler var?'' diye sordu Yuna onu aldırmadan. ''Bir bok bilmiyoruz, ihbar bu gece geldi. Britta Gordon danışmanı telefon açtı. Daniel Grimm adında biri, saat 4'te. Sundsvall'de, Brooksgatan'da oturuyor, onu buradan aramışlar, o da hemen bizi aramış. Fazla bir şey bilmiyordu, kızların bağırarak her taraf kan dediklerini söyledi yalnızca.'' ''Yani kızlar telefon açmış.'' dedi Yuna. ''Evet,
Acil ihbar hattına değil de danışmanın evine.
Aynen öyle.
Herhalde gececi personel vardı değil mi?
Hayır.
Olması gerekmiyor mu?
Herhalde, dedi Gunnarsson yorgun bir ifadeyle.
Danışmanı arayan kız kim?
Yaşça büyük kızlardan biri, dedi Gunnarsson not defterine bakarak. Caroline Forsgren. Ama anladığım kadarıyla cesedi bulan o değil. Ne karışık şey. Kızların çoğu odaya bakmış. Felaket bir şey diyebilirim. Kızlardan biri hastaneye kaldırıldı. Histeriye kapılmıştı. Ambulans görevlileri en iyisi hastaneye götürelim dediler.
Olay yerine ilk kimler geldi?
İki meslektaş, Rolf Wigner ile Sonja Rask. Tabii ben de geldim. 6:15 kala diyelim. Savcıyı aradım. Etekleri tutuşmuş olmalı ki vakit kaybetmeden Stockholm'u aramış. Onlar da başımıza seni sardılar.
Pek dostça olmayan bir gülümsemeyle Yuna'ya baktı. Şüphelendiğin biri var mı diye sordu Yuna.
Gunnarsson derin bir soluk aldı. Uzun meslek tecrübem, dedi ders verir gibi bir ses tonuyla. Bana soruşturmayı doğal seyrine bırak diyor. Uzmanlar getireceğiz. Delilleri sağlama alacağız. Olayın şahitlerini dinleyeceğiz.
İçeri girip bakabilir miyim, dedi Yuna başıyla kapıyı işletedir.
Hiç tavsiye etmem. Birazdan fotoğraflar.
Kız yerinden kaldırılmadan önce görmeliyim.
Sadistçe işlenmiş bir cinayet, dedi Gunnarsson. Canavarca işlenmiş. Katil büyük biri. Öldürdükten sonra kurbanı yatağa yatırmış. Kızlardan biri tuvalete kalkıp kapının altından sızan kana basana kadar hiç kimse bir şey fark etmemiş.
Kan sıcak mıydı?
Baksana sen, bu kızlarla baş etmek o kadar kolay değil. Çok korkmuşlar. Felaket öfkeliler. Ne dersek itiraz ediyor. Söz dinlemiyor. Bağırıp çağırıyorlar. Polis kordonlarını geçip odalarına gitmeye kalktılar. Alacakları şeyler varmış. iPod, dudak kremi, ceket. Küçük kulübeye taşırken içlerinden ikisi ormana kaçtı.
Kaçtı mı?
Daha yeni yakaladık ama. Gönüllü dönmeleri için ikna etmeye uğraşıyoruz. Yere yatmışlar. Rolf'un omuzlarında dönmek istiyorlarmış.
14. bölüm. Yuna olay yeri inceleme kıyafetlerini giydi, büyük binanın merdivenlerini tırmandı, holde projektörlerin vantilatörleri uğulduyordu. İçerisi şimdiden iyice ısınmıştı. Projektörlerden yayılan güçlü ışıklar her bir köşeyi aydınlatıyor, havada tozlar uçuşuyordu. Yuna izleri korumak için ahşap yer döşemelerinin üzerine dizilen levhalara basarak ilerledi. Tablolardan biri yere düşmüştü. Kırılan cam parçaları parlıyordu. Koridor ile dış kapı arasında sağa sola dağılan, gidip dönen kanlı çizme izleri vardı. Büyük çiftlik binası eski tarzını korumuştu. Duvarlarını şablon resimler ve dalarda ressamlarının şekilleri süslüyordu. Jimmy Sjöberg adında bir teknisyen koridorun sonunda Macar kırmızısı sürdüğü bir sandalyeyi yeşil ışıkla inceliyordu.
Kan mı diye sordu Yuna. Bunda yok diye mırıldandı Jimmy, yeşil ışıkla araştırmaya devam etti.
Beklenmedik bir şeye rastladınız mı?
Stockholm'dan Ericsson aradı. Yuna Linna gelip olur verene kadar küçük bir sinek pisliğine bile dokunmayacakmışız deyip gülümsedi Jimmy.
Eksik olma.
Yani henüz gerçek anlamda işe koyulmadık diye devam etti. Yerlere şu lanet plakaları yerleştirdik. Her şeyin fotoğrafını çekip filmi aldık. Bir de eşdeğse laboratuvara bir şey yollayalım diye inisiyatifi üstlenip koridordaki izden kan örneği aldım.
Güzel. Siri de ne olur ne olmaz diye holdeki izleri aldı.
Teknisyen Siri Carlson tecrit odasının pirinç kapı kolunu söküp kağıt bir poşete koyduktan sonra Yuna ile Jimmy'nin yanına geldi. Olay yerine bakacak, dedi Jimmy Yuna'yı işaret ederek.
Felaket, dedi Siri ağız maskesinin ardından. Gözleri yorgun ve tedirgindi.
Anlıyorum.
İstersen yalnızca resimlere bak, dedi Siri.
Bu Yuna Linda, dedi Jimmy kadın meslektaşına.
Affedersin, bilmiyordum.
Ben yalnızca gözlemciyim, dedi Yuna.
Siri bakışlarını yere çevirdi. Tekrar kaldırdığında gözleri biraz kızarmıştı.
Herkes sizden bahsediyor, dedi. Yani demek istediğim, ben şu iç soruşturma umurumda bile değil. Sizinle çalışmak beni memnun eder.
Beni de sizinle çalışmak, dedi Yuna.
Hiç hareket etmeden durdu, lambalardan yayılan uğultuyu dinledi ve karşılaşacağı manzara için kendini hazırladı. 15. Bölüm. Yuna kolu çıkartılmış kapıya gitti. Kilit süngüsüyle anahtar hala üzerindeydi. Kısa bir süre gözlerini kapatıp bekledikten sonra küçük odaya girdi. Her şey aydınlatılmıştı. Sıcaktı. İçerisi kan ve idrar kokuyordu. Diğer kokuları da alabilmek için kendini zorlayarak derin bir nefes aldı. Nemli tahta, terli çarşaf, deodorant. Projektör lambalarını sıcak metalleri çıtırdıyor, boğuk köpek ulumaları duyuluyordu. Yuna kımıldamadan durdu. Yataktaki bedeni incelemeye başladı. Bakışları her bir ayrıntının üzerinde dikkatle duruyordu. Aslına bakılırsa hemen oradan ayrılmak, temiz havaya çıkmak, ormana dalmak istiyordu. Kan yalnızca yerde göllenmemiş, sabitlenmiş mobilyalara, duvardaki solgun incil motifine, tavana ve kapısız tuvalete kadar sıçramıştı. Yataktaki blue çağına yeni girmiş zayıf bir kız çocuğuydu. Sırt üstü yatırılarak elleri yüzüne kapatılmıştı. Üzerinde yalnızca pamuklu beyaz külot vardı. Göğüsleri dirseklerinin altında kalmıştı. Ayak bilekleri birbirinin üzerine çaprazlanmıştı. Yuna kalbinin hızlandığını, kanının beynine hücum ettiğini, şakaklarının attığını hissetti. Kızın bedenine zorlanarak baktı, her bir ayrıntıyı zihnine kaydedip düşündü. Yatağa yatırılmadan ağır bir şiddete maruz kalmıştı. Alnına ve kafasına küt bir nesneyle defalarca vurulmuştu. Henüz küçük bir kızdı. Felaket korkmuş olmalıydı. Hayatını etkileyen olaylar zinciri onu bu özel ıslah evine, bu odaya taşımıştı. Belki yalnızca anne babadan yana değil, bakıcı aileden yana da şanssızdı. Belki burada daha güvende olacağı düşünülmüştü. Yuna bütün o korkunç ayrıntılara dayanma gücü tükenene kadar baktı. Bir süre gözlerini kapayıp kendi kızının yüzünü düşündü, sonra tekrar incelemeye devam etti. Her şey katil saldırdığında kızın küçük masanın yanındaki sandalyede oturduğunu gösteriyordu. Yuna etrafa bu kadar kan sıçramasına neden olan hareketleri kafasında canlandırmaya çalıştı. Yüksekten düşen her kan damlası 5 milimetre çapında küre şeklini alırdı. Damlanın küçüklüğü bir dış gücün kanı küçük parçalara ayırdığını gösterirdi. Buna saçılma denirdi. Yuna şimdi küçük masanın önünde iki yürüme plakasının üzerinde dikiliyordu. Katil de birkaç saat önce tam burada durmuş olmalıydı. Kız masanın öteki tarafında oturuyordu. Yuna kanın saçılma şekline baktı, geriye döndü, duvarın en tepesine kadar kan sıçramıştı. Demek ki silah niyetine kullanılan şey hız almak için defalarca geriye doğru yay çizmiş, her seferinde yön değiştirmiş, her yeni darbede geriye yeni kan sıçratmıştı. Yuna böylesi bir olay yerinde başka bir meslektaşının kaldırabileceğinden çok daha fazla kalmıştı ama daha işi bitmemişti. Tekrar yataktaki kıza döndü. Yatağın karşısına dikildi, kızın göbeğindeki takıya, su bardağındaki dudak izine baktı. Sol göğsünün hemen altından ben aldırmıştı. Zayıf bacaklarındaki açık renk tüylere baktı, kalçasında sararmış mor bir leke vardı. Dikkatle üzerine eğildi, çıplak bedeninden hala çok zayıf bir sıcaklık yayılıyordu. Yüzüne kapatılan ellerine baktı, katili tırmalamıştı, tırnaklarının altında deri parçaları yoktu. Birkaç adım gerileyip bir kez daha baktı beyaz tenine, yüzüne kapatılmış ellerine, çaprazlanmış ayak bileklerine. Bedeninde neredeyse hiç kan kalmamıştı, bir tek başını koyduğu yastık kanlıydı. Yuna odayı gözden geçirdi. Kapının arkasında iki elbise çengelli bir raf vardı. Yerde bir çift spor ayakkabı duruyordu. İki beyaz çorap top yapılıp içlerine konulmuştu. Elbise askılığında paçaları solmuş bir kot pantolon, kot ceket ve siyah bir kolej süveteri asılıydı. Rafta küçük beyaz bir sütyen vardı. Yuna giysilere dokunmadı ama üzerlerinde kan yok gibiydi. Belli ki cinayet işlenmeden önce soyunup elbiselerini asmıştı. Neden bütün bedeni kanlı değildi? Bir şey buna engel olmuştu. Neydi bu? Odada bunu açıklayacak bir şey yoktu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 48.